14. ayrımın başı. Arı olmak ya da arı olmamak. Güneş parlıyor ve küçük veranda bahçemiz uçan böceklerle cap canlı ve karma karışık sesleri öylesine gürültülü ki yan bahçede çalışan ot biçme makinesini bastırıyor. Cennetteyim. Her duyum çalışıyor. Gözlerim her yöne kayarak tüm görüntüyü içeri almaya çalışıyor. Ama ayrıca araftayım da. Neyi izlemeyi, nereye bakmayı seçmem gerektiğini bilemiyorum. Görecek öylesine çok şeyim var ki. Tanıdıkları hemen fark ettim ve onları izlemenin keyfini çıkardım. Tarakçı arıları cüce kara kafesimizin son birkaç çiçeği üzerinde çalışıyor. Kırmızı kuyruklu yaban arıları frenk soğanları üzerinde. Toprak yaban arıları taşlığımızın derinliğinde kraliçenin bu bahar kurduğu yuvaya polen taşıyor. Bu yılın ilk bleach bee yaprak delen arıları da Sue'nun teneke kulübesinin kenarlarında yetişen gece sefasından kopardıkları yaprakları yuvalarına taşıyor. Dikkatim o kadar dağılmıştı ki bir saatten fazla zaman önce yaptığım limon otu çayı buz gibi olmuştu. Bu kadar uzun süre dışarıda kalmayı planlamamıştım. Bir yudum aldım ve soğukken de sıcak olduğu kadar güzel olduğunu keşfettim. Yetiştirmesi çok kolay bir ot ve kuruttuktan sonra tadını diğer otlardan daha uzun süre koruyor. Sonrası için kendime yapıp buzdolabına atabilirim. Ya da mürver çiçeği ve nane ile yapıldığı gibi bir likör yapabilirim. İçeri girip çalışmaya başlamam gerek bir an önce. Ama kendimi bahçede daha az tanıdığım, arı olmayan böceklere kaptırıyorum. Kapının oradaki civan perçemi üzerinde metalik bronz kokarca böceği var. Onları geçen seneden hatırlıyorum. Limon yeşil yaprak kalıntıları numarası yapan bir zar kanat da mevcut. Zarif bir gündüz güvesi nanenin etrafında uçuyor ve ben de onun bir nane güvesi olup olmadığını merak ediyorum. Kafama kaydediyorum ki böyle bir şey var mı bakabileyim. Bu böceklerin her biri aşırı güzel ve dikkatimi hak ediyor. Ama gözlerim bir çift süprüntü sineğine takılıyor. Beni onlara bakmaya iten şey her şeyden önce davranışları. Bitki kabuğu olarak kullandığımız eski paslı el arabasına rabın ektiği papatyalardan dişi olan yiyecek toplarken erkek olan onu birazcık yukarıdan çiçekten çiçeğe takip ediyor. Sanki onu izliyor gibi. Bu bir tür flört olmalı, hipnotize edici. Dünyada süprüntü sineği familyasından 6000 tür bulunuyor. Bunların 280 tanesi Britanya ve İrlanda'da görülmüş. İlginç bir şekilde bu sayı İngiltere'deki arı çeşitlerinin sayısıyla aynı. Gerçi arılar yakında süprüntü sineklerini geçecek çünkü son yüzyılda çok daha fazla arı türü ortaya çıkıyor. Kendimden emin bir biçimde Alan Stubbs ve Stephen Falk'un İngiliz süprüntü sinekleri resimli bir tanımlama kılavuzu kitabı olmadan tanımlayabileceğim süprüntü sinekleri var ve bu da gururla söylüyorum ki onlardan biri. Bu uçuşan dansçılar tembel sinekleri, böyle adlandırılmalarının sebebi bal arısı erkeklerine benziyor olmaları ve hikaye burada başlıyor. Eğer aslanlar hakkında bir haber okuyacak olsaydınız ama haberin yanındaki fotoğraf bir kaplan fotoğrafı olsaydı fark eder miydiniz? Bence ederdiniz ve bu karışıklık merakınızı uyandırırdı. Hatta belki hatayı editöre bildiren bir mektup bile yazardınız. Peki bu haber arılar hakkında olsaydı ve fotoğrafta bir süprüntü sineği olsaydı? Entomolog ya da böcek meraklısı değilseniz muhtemelen fark etmezdiniz. Görünüşe göre internet ve basılı medya süprüntü sineği fotoğrafları ile resimlendirilmiş. Arılar hakkında harika, iyi araştırılmış ve çok ilginç makalelerle dolu. Yerel yabani arılar hakkında yazılmış en iyi bilinen referans kitaplarından. Christopher O'Toole ve Anthony Rowe'un Bee of the World isimli kitabının yeni baskılarından birinin kapağında bir sinek var. Yazarlar bu inanılmaz bilgi verici kitapları kitapçılara bu kapakla geldiğinde dehşete düşmüş olmalılar. Böyle bir hata nasıl yapılmış olabilir? Süprüntü sinekleri türleri cidden bizi arı oldukları konusunda kandırabilir mi? Eğer öyleyse de bunu neden yapıyor olabilirler? Peki biz sıradan insanlar tek bir bakışta standart bir arı ile büyük tüylü bir süprüntü sineği arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Birkaç yıl önce halen daha Malvern'de yaşarken bahçemdeki yaban arılarından bazılarının aslında yaban arısı olmadıklarını fark ettim. Mutfak penceremden dışarıya bakarken çiçeklerden besin toplayan ve tıpkı bir kırmızı kuyruklu yaban arısına benzeyen bir şey gördüm. Ama onda alışılmadık bir şey vardı. Tam neydi bilemiyordum. Dışarı çıktım, fotoğrafını çektim ve yakından bakabilmek için bilgisayarıma yükledim. Şu işe bak, bu bir yaban arısı değildi. Uzaktan fark etmesi zor olsa da şu anda bu böceğin kırmızı kuyrukluğumdan birkaç yönden farklılaştığını görebiliyordum. Bir kere bunun neredeyse kafasının üstünde bir araya gelen büyük ve çok belirgin sinek gözleri vardı. Yaban arıların oval gözleri vardır ve kafalarının iki yanında bulunurlar. Ayrıca bu böceğin anteni kısa, tıknaz ve tüylüydü. Yaban arısı antenleri uzun ve zariftir ve birbirlerinden uzaktadırlar. Daha yakın bakınca bu böceğin tüm arı türlerine sahip olduğu, eşek arısı benzeri bele sahip olmadığını gördüm. Hem de yaban arıları gibi iki değil, bir çift kanada sahipti. Çok ilgimi çekmişti bu. Uzaktan bu canlı tıpkı kırmızı kuyruklu yaban arısı gibi görünüyor ve hareket ediyordu ama kesinlikle başka bir şeydi. Biraz araştırma yapmam gerekti ama sonuçta bu böceğin kimliğini buldum. Yaban arısı süprüntü sineği olarak bilinen Olicella bombilans isimli bir böcekti bu. Arı taklidi yapan bir sinek. Ne maharet. Yaban arısı süprüntü sineği bir taklitçidir. Taklit, kamuflajdan farklıdır. Bir başkasını taklit eden bir organizma, diğer türün davranışı ya da görünüşünden bir fayda sağlamayı hedeflerken, kamufle olan bir organizma genelde çevreye uyum sağlayarak görünmesini güçlendirecek, çeşitli renk ve dokuları, tüyleri, kabuğu, derisi ya da dış kabuğunda barındıracak şekilde evrimleşmiştir. Kamuflajlı canlılar saklanmaya çalışır, taklitçiler ise görülmeye ama olmadıkları bir şey olarak. Bahçemdeki süprüntü sinekleri batesçi taklit adı verilen özel bir taklit oyunu oynuyorlar. Bu zararlı bir türün görünüş ve uyarı sinyallerini zararsız bir türün taklit edebilecek şekilde evrimleşmesidir. Çoğu süprüntü sineği arılar ya da eşek arılarının renk ve davranışlarını taklit edecek şekilde evrimleşmiştir. Bunu kuş ve diğer avcılara kolay yem olmamak için kurnazca bir biçimde yaparlar. Bazı süprüntü sinekleri diğerlerinden daha ikna edicidir. Ama insanlar süprüntü sineklerinin kaygısının kaynağı değildir. Böcek ya da değil, canlıları yakalayıp yiyen insanlar onları yemeden önce inceleyecek zamana genelde sahiptirler. Kuşlar ise hızlı karar vermek zorundadırlar. Özellikle de yiyeceklerinin kanadı varsa, yemek ya da yememek. Genelde düşünecek zaman dardır. Bu yüzden de en güvenli strateji sokma ihtimali olan bir böceğe benzeyen şeylerden kaçınmaktır. Bu da harika olmasa da süprüntü sineklerinin taklitlerini açıklar. Biz insanlar onları arı sanmasak da böcekler ve diğer avcılardan her şeye rağmen bir koruma sağlar. Süprüntü sineği taklidi diye bir şey olduğunu öğrenir öğrenmez bahçemde onları aramaya ve kafamdan onlara taklit ettikleri arı ya da eşek arılarına ne kadar benzediklerine göre 10 üzerinden puan vermeye başladım. Bazıları taklit ettikleri modele çok benziyordu. Leke kanatlı süprüntü sineği örneğin bir yaban arısına şekil ve boyut olarak pek az benziyor. Göğsünün ortasında dikkat çekici bir fil dişi beyaz bandı var. Diğerlerine kıyasla oldukça zayıf bir taklitçi. O yüzden puanım 3. bal arılarını taklit eden tembel sinek. Daha etkileyici. Bu türe puanım 7 sanırım. Kızıl renkli güzel tarakçı arısı taklitçisine 1.8 ve deveşek arısı süprüntü sineğine de 9 veriyorum. Deveşek arısı süprüntü sineğine de 8 verecektim ama sonrasında bu süprüntü sineklerinin uçarken taklit etme yeteneğinin ne kadar etkileyici olduğu hakkında Stephen Falk ile konuştum. Puanlarını 9'a yükseltmeye ikna oldum. Sonuçta uçarlarken onların bir deveşek arısı olmadıklarını söyleyemem. Diğerlerinden epey ötede duran ise kesinlikle yaban arısı süprüntü sineği olmalı. İlk kez penceremin dışında gördüğümde beni kesinlikle kandırmıştı. Hala ilk bakışta kandırır. Uzun tüyleri ve olağanüstü yaban arısı renkleri ve işaretleriyle bu tür batesçi taklidin harika bir örneğidir. İnanılmaz bir biçimde her biri belirli bir yaban arısını taklit eden bir dizi farklı forma ya da varyanta evrilmiştir. Britanya ve İrlanda'da bulunması en olası iki varyanta var. Kırmızı kuyruklu yaban arısına benzeyen bombilans ve kalın sarı bantları ve bembeyaz kuyruğu ile beyaz kuyruklu yaban arısı ve bahçe yaban arısını andıran var. Pulumatadır. Bir yaban arısı taklitçilerine 10 üzerinden 10 veriyorum. Kesinlikle kılık değiştirme ustası onlar. Fotoğraf editörlerinin onları arılarla karıştırmasına şaşırmamak lazım. Başka arı taklitçileri de var elbette. En sevdiklerimden biri büyük arı sineği. Büyük arı sineği, hepsi çok iyi arı taklitçileri olan Britanya ve İrlanda'daki 4 Bombylus arı sineği türünden biridir. Arı sinekleri genelde sağda solda dolaşma tarzları, yere genelde yakın olmaları ve uzun dev dillerini çuha çiçeği ve yavşan otu gibi çiçeklerden nektar toplamak için kullanışlarından tanınır. Dinlenirlerken de kanatları onları ele verir. Arılar kanatlarını vücutlarının gerisine kıvırarak dinlenirlerken, arı sinekleri iki yana 45 derece kıvırarak koyarlar. Eğer hatırlarsanız, tıpkı eski Concorde uçakları gibi yani. Arı sinekleri çok tatlı gözükürler. Tıpkı ufacık oyuncak ayılar gibi. Ancak görünüşleri yumurtalarını zeki bir biçimde ufak çakılla kaplıdır. Yere yuva yapan yalnız arıların yuvalarına koyma yöntemlerine ters düşer. Yumurtaları çatlayınca arı sineği larvaları zavallı bir haber arının larvalarıyla beslenir. Ayrıca dişi yaban arısı süprüntü sineği de yumurtalarını aynı şekilde yaban arısı ve eşek arısı yuvalarına bırakır. Onun larvaları önce yuvadaki kalıntılarla sonra da larvalarla beslenir. Açık ara en güzel arı taklitçileri ise buralarda nadir bulunan dar çizgili arı atmaca güvesi ve geniş çizgili arı atmaca güvesidir. Bu zarif canlıların kürklü, bantlı yaban arısı benzeri vücutları ve sopa benzeri antenleri vardır. Ancak en nefes kesici özellikleri ince damarları ve türlere adını veren dar siyah ya da geniş kızıl kahve çizgileri dışında tamamen şeffaf olan kanatlarıdır. Diğer atmaca güveleri gibi bu arı taklitçileri de çiçeklerden nektar toplarken ufacık sinek kuşları gibi hareket ederler. Bu arı atmaca güvelerinin ikisini de canlı görmedim ama sonsuz iyimserliğimizle Rab ve ben bahçeye en sevdikleri besinleri ektik. Kelebek korumaya göre bu besinler mayasıl otu, çayır karanfili, yabani hanımeli, misk çiçeği ve kum otu. Asla bilemezsin. Evde evrak işleri yerde ve masada tüm yemek odasını ele geçirmiş bir şekilde yükseliyor. Benim ilgime muhtaçlar ancak kendimi bahçeden koparamıyorum. Keşke bininci kez diliyorum bunu. Omurgasız canlıların harikulade yaşamını daha gençken keşfetseydim. Çünkü şu anda kaçırdığım her şeyi telafi etmek için yeterince zaman yok. Ama bir çift arı taklitçisi, süprüntü sineğinin papatyalarımızın etrafında flörtleşmesinin verdiği zevk ne kitabımın yazılmasına yardımcı olacak ne de belgelerimi dosyalayacak. Çoğu bitki için sinekler birincil tozlayıcılardır ve dünyanın mahsul üretimi için önemli bir rol oynarlar. Çoğu arılar kadar tüylü olmasalar da büyük süprüntü sineklerinin bazıları çok tüylüdür. Bu da onları efektif polen taşıyıcıları yapar. Sinekler kötü hava koşullarında aktif olabilirken yaban arıları dışındaki arılar sorunlar yaşar. Sinekler hava soğuk, yağmurlu ve kapalıyken çiçekli bitkileri ziyaret ederken görebileceğiniz tek böcek türüdür. Ormanlıklar ve tuzlalar gibi nemli ve karanlık alanlarda arılardan daha çok bulunurlar. Ayrıca Arktik ve Alp koşullarında da yaşarlar. Bu da böyle yaşam alanlarında büyüyen bitkilerin çoğunun arılardan çok sinekler tarafından tozlaştırıldığı anlamına gelir. Eğer çikolata hoşunuza gidiyorsa kendini dölleme yetisinden yoksun kakao ağacının tozlaşması için tamamen ufak tatarcığa muhtaç olduğunu bilmek ilginizi çekebilir. Ufak tatarcık olmadan çikolata olmaz. Eğer kakao ağaçları İskoçya'da yetişiyor olsaydı ne gibi sorunlar çıkardı düşünsenize. Yeni araştırmalar sayesinde arı olmayan böceklerin rolü de yavaş yavaş da olsa tanınmaya başlıyor. Ancak hala bilmediğimiz çok şey var ve dünyada bilim insanlarının çalışamayacağı kadar çiçekli bitki ve ziyaretçisi olduğu için bazı tozlayıcıların diğerlerine göre ne kadar efektif olduklarını asla öğrenemeyebiliriz. Sonuç olarak gezegenimiz dünyanın olağanüstü çeşitli ekosistemini sürdürmek için tüm bu tozlayıcı canlıları korumalıyız. Biyoçeşitliliği korumak hayati önem taşır. 14. bölümün sonu.